Merhaba, Sahne Tozu Kulis Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Ekin Titrek Özcan. Sahne Tozu Kulis Sohbetlerinde bugün kuliste bale piyanisti sevgili Dilara Başak Lakatoş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Sizin yoğun bir temponuz var. Aramızda da saat farkı var ama bir bale stüdyosundan bağlanarak yayına başlamış olmak bende ayrı bir mutluluk yarattı. Zaten bale salonlarını görmek bile insanda güzel bir enerji yaratıyor. Siz hep içindesiniz. Bugün sizi farklı bir rolle burada ağırlıyorum. Diğer konuklarıma göre farklı bir göreviniz var. Bir bale piyanisti olarak sohbet edeceğiz sizinle. Hep balerinleri ağırladık, koreografları ağırladık, eğitmenleri ağırladım ama ilk defa bir bale piyanisti ağırlıyorum. Ve bence bayağı enteresan bir şey. Normal bir piyanist olmaktan farklı yanları vardır diye düşünüyorum ama sizden birazcık inceliklerini alırız, dinlerim. Ama öncelikle bir bale piyanisti olmadan önce piyano çalmaya nasıl başladınız? Piyano ile yolunuz nasıl kesişti? Size onu sorarak başlayayım.
Şimdi önce ismini düzelteyim. Hep böyle yapıyorlar. Dilara Başak Lakatoşçular ama aslında Başak Dilara Lakatoş. Sırası böyle. Karışıyor ama çok kez. Ben de Dilara'yı kullanıyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim Ekin Hanım beni burada ağırladığınız için. Çok büyük bir zevk sizinle ve değerli konuklarınızla böyle bir platformda buluşmak ve yaptığım işi biraz anlatabilmek, paylaşmak sevgili dinleyicilerle. Bale piyanisti olmadan önce doğru, önce piyanist olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu birkaç aşamadan oluşan bir iş. Ben 7 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Doktor Sibel Atal'ın öğrencisi olarak başladım piyanoya. Daha sonra orada devam ettim. Mezun oldum lise sondan ve ondan sonra Budapeşte'deki Franz Liszt Müzik Akademisi'ne gittim. Orada kompozisyon ve piyano bölümlerini bitirdim. Ve daha sonra Paris'e gittim. Paris'te de hem Paris Konservatuvarı'nda oda müziği okudum. Aynı zamanda da Centre Pompidou'ya bağlı İRKAM'da da elektroakustik kompozisyon eğitimi aldım. Bu çok az kişiye nail olan bir şerefti aslında oraya girebilmek, İRKAM'a girip elektroakustik kompozisyon eğitimi alabilmek. Uzun bir süreçti ve toplamda sadece her sene 6 ile 8 kişi arasından seçiyorlar. Dünya üzerinden başvurular filtrelendikten sonra. Dolayısıyla piyanonun yanında kompozisyon okumuş olmam da biraz da olsa bestecilik yaparak yaşamış olabilmem de bana büyük katkıda bulundu tabii ki daha sonrasındaki opera ve bale alanındaki çalışmalarımda. Çünkü ne yaparsanız eğitim hayatınız boyunca ya da daha sonrasında doğal olarak size çok güzel doneler katıyor. Yani çünkü bale piyanisti dediğimiz zaman nedir, kimdir bale piyanisti diye düşündüğümüz zaman bale piyanisti ilk aklımıza şu geliyor ve doğru olanı da o. Sabahları bale dersleri oluyor böyle büyük konferanslarda. Yani mesela İstanbul Devlet Opera ve Balesi ya da diğer şehirlerimizdeki devlet opera balelerindeki topluluklar gibi bu kampanyaların ve tabii ki okuldaki konservatuvardaki bale öğrencilerinin sabahları bale dersleri oluyor. Şimdi herkes hayatına çocukluğundan beri bale dersiyle başlıyor ve ondan sonra provalarıyla devam ediyorlar. Şimdi bale piyanisti olabilmek için improvizasyon yapabilmek gerekiyor. Ama tabii ki improvizasyon dediğimizde tamamıyla özgür değiliz bu improvizasyonu yaparken. Belki müzikal dil anlamında nasıl bir armoniyi, nasıl bir melodi hattı seçeceğimiz konusunda belki biraz özgürüz. Ya da müzikal jan konusunda belki özgürüz. Ama onun dışında kaç kaçlık ya da nasıl bir eşlik yapacağımız konusunda o kadar da özgür değiliz. Çünkü baleye uydurmamız gerekiyor bu improvizasyonu. Doğal olarak o gün bale öğretmeni size çeşitli kombinasyonlar veriyor. Tabii ki onun da çerçeveleri var. İşte ısınmayla başlıyoruz. Daha sonra plie, tandüler, jöte böyle devam ediyor. Bunların belirli formları var. Ama bu formların içerisinde her gün farklı bir kombinasyon veriyor bale hocası bize. Ve bunun üstüne bizim improvizasyon yapmamız gerekiyor. Şimdi tabii basitleştirerek anlatıyorum ama bu çok komplike bir iş aslında. Çünkü herkes sanıyor ki aslında bir piyanist oturunca bunu yapabilir. Hiç de değil maalesef. Başta ben de çok zorluk çekmiştim ve biliyorum ki her başlayan ilk başta çok zorluk çekiyor. En azından 2-3 yıl geçmesi gerekiyor bir piyanistin bale piyanisti olabilmesi için. Minimumdan bahsediyorum. Çünkü baleyi öğrenmek gerekiyor her şeyden önce. Sizin ne çalacağınızı bilmeden önce baleyi öğrenmeniz gerekiyor. Ben de bu yüzden mesleğe ilk başladığımda İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde başlamıştım. Ve orada ilk başladığımda her gün bale derslerini videoya çekmiştim. Bu şekilde anlamaya çalıştım ne olup bittiğini. Çünkü insan çok şaşırıyor. Yani aman tanrım bu ne diyor? Yani bu nedir? Ne yapıyoruz? Dolayısıyla öğrenme kısmı çok vakit alan bir şey. Çok emek isteyen bir şey. Ama tabii ki bir bale dersi çaldığınızda dışarıdan bakıldığında başka bir meslektaşım bunun ne anlama geldiğini bilir. Başka bir piyanist meslektaşım. Ama bale sanatçıları biliyor ne kadar karışık ve komplike bir iş olduğunu. Dolayısıyla zor. İlk başta çok zor. Onu söyleyebilirim.
Mesela bale eğitmeni bir o gün bir plie gösteriyor, tandi gösteriyor. O göstereceği hareketleri önceden çalışıyor musunuz? Yoksa tamamen siz de o an izleyip, dansçılara gösterirken izleyip o an hemen kafanızdan ona uygun bir melodi çıkartmanız mı gerekiyor? Nasıl bir işliyor orada süreç?
Okullarda belki biraz daha farklı olur ama okullarda da aynı şey geçerli. Ama bir company'de çalıyorsanız, yani böyle bir profesyonel bir bale grubuna eşlik ediyorsanız eğer, o gün bale öğretmeninin verdiği kombinasyonu o an ilk defa görüyorsunuz. Dolayısıyla notaya bakmak ya da düşünmek için belli bir süreniz yok. Dolayısıyla mesela ben notadan çalmıyorum. Her zaman aklımdan çalıyorum. Öğretmene bakıyorum. Öğretmenin o an verdiği kombinasyonu algılamaya çalışıyorum. Ve onun üstüne o anda hemen, yani yaklaşık bir 5-10 saniyeniz var. Düşünmeniz gerekiyor o size kombinasyonu verirken. Belki o sırada aynı anda düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla önceden çalışma gibi bir şansınız yok buna. Her şey spontane gelişiyor. İşin bence en keyifli kısmı da o zaten. Her şeyin spontane ve canlı olması.
Dolayısıyla inanılmaz zor bir şey. Bir yandan o 5 dakika içinde düşünmek, onu notaya yani döküp hemen çalmaya başlamak hakikaten zor bir şey. Sizin İstanbul Devlet Opera Balesi'nde başlama yolculuğunuz nasıl oldu? Yani okuldan mezun olur olmaz hemen geldiler, burada başla dediler, yoksa oraya doğru devam eden, ittiren, yönlendiren birileri oldu mu hayatınızda?
Çok karışık aslında. Ben ilk başta, yani yurt dışından döndüğüm zaman, o zaman Fransa'dan dönmüştüm. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başlamıştım öğretim görevliliği yapmaya. Orada partisyon okuma ve çalma dersi veriyordum. Ayrıca müzik teorisi dersi veriyordum tam zamanlı lise öğrencilerine. Enstrümantasyon dersi de veriyordum. Ve aynı zamanda opera bölümünde de eşliklerini yapıyordum, ansambl derslerinin. İlk önce ben operayla başladım aslında. Bale piyanistliğini öyle söyleyebilirim. Daha sonra işte kadro alma durumları, alamama durumları, malum herkesin yaşadığı olaylar. Kadro yoktu o sırada. Ve ben de zaten opera aşığı bir insan olarak, sağ olsun oradaki hocalarım Ece İdil olsun, Rayna Popova olsun, beni hep yönlendirdiler operaya doğru. Dolayısıyla ben de böylelikle opera tarafına geçmiş oldum. Sayın Ender Ormanlar'la tanıştım. Baş korepetitörümüz de o zaman Devlet Opera Balesi'nde İstanbul'da. Ama tabii ki orada da kadro yoktu. Ama ben yine de başlamıştım çalışmaya operada. Belli bir süre geçtikten sonra, yanlış hatırlamıyorsam o zaman İstanbul Balesi'nde çalışan bir Rus piyanist hanım vardı. Kendisi bileğini kırmıştı sanıyorum. Yeni birisine ihtiyaç vardı. Bana çok değerli bir baş koreografımız o zaman Ayfer Zeren hocam sordu. Yapabilir misin sen bunu dedi. Ben gelip izlemek istediğimi söyledim. Ve hemen Ayfer hocamın eşliğinde, yine Ender hocam da vardı sağ olsunlar, hemen gittik bale bölümüne bir ders izlemeye başladık. Tabii o zaman piyanoda da çok değerli üstadım Levon Eroyan, İstanbul Devlet Balesi'nin en kıdemli sanatçılarından bir tanesi ve üstüne başka bale piyanisti tanımadığım bir insan kendisi, sevgili Levon. Onu izledim, aman tanrım ne oluyor, nedir bu dedim. Çünkü olağanüstü, her zamanki gibi Levon eşsiz çalar. Onu da hatırlatmak isterim burada. Hayran kaldım Levon'un nasıl çaldığına. Çünkü o zaman itibariyle 16 senelik bale piyanisti ve ben o zaman yeni başlıyordum. Nasıl anlıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz? Uzun uzun daha sonra çalışmaya başladık biz Levon Eroyan'la birlikte. Aynı şekilde çok değerli hocam Oktay Keresteci de. Herkes bana çok yardımcı oldu İstanbul Balesi'ndeki. Tabii başta Ayfer hocam olmak üzere. Ben böyle böyle her gün gide gide dersleri izleye izleye, Levon'la da çalışalım, dersleri video kaydına alarak yaklaşık bir 3 ay geçti sanıyorum. Her gün o dersleri kaydettim. İnternetten takip ettim, araştırdım. Bu iş nasıl oluyor? Bale terminolojisi, tandü nedir, frappe nedir, her şeyi tek tek. Yani baştan bir alan öğreniyorsunuz, öyle düşünün. Bu sanki belki doktorlukta yeni bir bölüme geçmek gibi, ne bileyim dahiliyeden kardiyolojiye geçmek gibi bir zor bir şey. Onların yardımıyla, onlar olmasaydı olmazdı bu iş. Kesinlikle onu da söylemek istiyorum. Asla unutmayacağım insanlar Levon Eroyan, Ayfer Zeren, Oktay Keresteci, Çiğdem Tezcür, çok değerli bale sanatçısı arkadaşım Erhan Güzel, Alper Akalın, Mehmet Nuri Arkan. Yani bu insanların hepsi ve ismini saymayı belki unuttuğum bütün dansçı arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Onların sabrı ve desteği sayesinde ben çok şükür bugünlere gelebildim. Ama dediğim gibi baştan çok ciddi, yavaş yavaş sıfırdan başlayıp öğrenmek gerekiyor her şeyi ve ciddi bir sabır gerektiriyor.
Sizin dansa zaten ilginiz varmış. Hatta bir röportajınızı okudum. Zannediyorum Leeds Akademi'ye gitme kararınızı da bu şekilde bir şekillendirmişsiniz. Sizin yurt dışında eğitimler aldığınızı biliyorum ama profesyonel olarak yurt dışında çalışmaya başlama hikayeniz, ondan sonrasında Macaristan Devlet Opera Balesi'nde uzun yıllar çalışmışsınız. Şimdi zannediyorum yanlış bilmiyorsam Berlin'desiniz. Bu hikayelerinizi de birazcık dinleyebilir miyim?
Tabii ben o zaman da küçüklükten beri hep yabancı dillere ilgim vardı. İşte 15 yaşlarındayken rehberlik yapıyordum İzmir'de bir uluslararası folklor festivalinde. O zaman da tabii ki Doğu Avrupa'dan birçok folklor grubu gelmişti. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, sanıyorum Avusturya'dan da gelmişti. Her ne kadar Doğu Avrupa olmasa da çok ilginç bulmuştum folklor müziklerini. Zaten benim Bartok'a olan ilgim çok büyüktü. Macar müziğine ve Macar folklorik müziğine de ve onun üstüne yapılan çağdaş yapıtlara da çok her zaman ilgi duyardım. Daha sonra o gruba rehberlik yapmış oldum. O zaman İngilizce konuşuyordum, Macarca bilmiyordum. Ondan sonra bu müziğin beni çok o tarafa doğru çektiğini hissettim. Yani müziğin özündeki, Macar folklorik müziğin özündeki bir şeyin beni o tarafa doğru çektiğini hissettim. Ve daha sonra konservatuvarda liseyi bitirdikten sonra karar verdim lisansı yurt dışında okumaya. Ama tabii ki bu da çok zor bir şeydi yine. Çünkü ilk önce girip okulu kazanmanız gerekiyor. Daha sonra burs kazanmanız gerekiyor. Yaşam masraflarınızı da aynı şekilde bir burs ya da bir yerden destek alabiliyorsanız o şekilde halledebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben o zamanlar Almanya ya da Avusturya'yı çok düşünmedim. Sadece Macaristan'ı istedim. Nasıl oldu bilemiyorum ama gittim ve Liszt Akademisi'nin sınavına girdim ve okulu kazanan, hatta kompozisyon bölümünü kazanan ilk Türk oldum. Ve bu sayede Liszt Akademisi'nde eğitim almaya başladım. Sonra devlet bursu aldım. Daha sonra aynı zamanda Eczacıbaşı'dan burs aldım. Ve daha sonra çok değerli Osman Benzeş ailesi, aynı şekilde Ömer Koç değerli yardımlarını esirgemediler. Onların sayesinde 5 yıllık üniversite ve master eğitimimi tamamladım Liszt Akademisi'nde. Ve daha sonra onun üstüne gittim doktora çalışmalarımı başlamaya Fransa'ya. Bu şekilde oldu. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm ve ilk önce işte dediğim gibi konservatuvarda Mimar Sinan'da başladım öğretim görevliliğine. Bu arada tekrar daha sonra bir Macaristan'a döndüm. Ondan sonra tekrar başlamış oldum Devlet Opera Balesi'nde çalışmaya. Yani arada bir sene bir boşluk oldu öyle Macaristan'a gittim diye. Ve geri döndüğümde operada çalışmaya başladım. Orada birkaç sene çalıştıktan sonra Macaristan'da bir ilan gördüm ve yine gittim bir audisyon yapmaya, bir sınava girmeye. Yani korepetitör olarak çalışmak üzere. O sınavı kazandıktan sonra artık benim hayatım daha da belirginleşti bu anlamda. Macar Devlet Opera ve Balesi'nde bale piyanisti olarak çalışmaya başladım. Budapeşte de. Çalışmaya başladıktan 2 sene sonra baş korepetitörlük yapmaya başladım orada. Orası yani Macar Devlet Opera ve Balesi, Macar Milli Balesi repertuarı %85 klasik olan bir yer. Yani şu andaki Avrupa'daki topluluklara nazaran en klasik repertuara sahip yer orası. Dolayısıyla bu bana çok büyük bir fayda getirdi. Çünkü biz orada 7 piyanist olarak çalışıyorduk. Yani benim baş korepetitörlüğüm zamanında 7 kişiydik. Ve bütün öğrendiğim repertuar eserlerini orada öğrendim. Çünkü bir fabrika gibi çalışan bir yerde orası. 120 dansçısı olan, toplamında 1300 çalışanı olan muhteşem bir binaya sahip, giden görenler bilir, olağanüstü bir binası var Macar Devlet Opera ve Balesi'nin. Çok kalabalık bir yer, dediğim gibi fabrika gibi çalışıyor. Yani ilk girdiğim zamanki eser Don Quixote'tu. Korser yaptık, La Fille Malgarde, daha sonra Spartacus, Mayerling, Uyuyan Güzel, Fındık Kıran, Kuğu Gölü, Mihail Meserer'in eserlerinden Laurencia, Paris'in Ateşleri, daha sonra çağdaş eserlerden Bartok'un Mavi Sakallı Prens, Suite, Muhteşem Mandarin. Yani aslında tabii ki çağdaş eserler de vardı ama %85 klasik eserlerden oluşuyordu. Yani aklıma gelenler böyle. repertuarın en önemli eserlerini öğrenmiş oldum. Çünkü o kadar fabrika gibi çalışıyorduk ki Kasım sonundan Ocak ayının ilk haftasına kadar yaklaşık 40-45 fındık kıran temsili yapıyorduk sadece bu dönemde. Günde iki temsil oluyordu bazen. 9 tane kast düşünün, yani 9 tane kastın piyano ile beraber prova yapması gerekiyor. Her 9 başrol oyuncusunun ne kadar çok sürdüğünü provaların anlatamam. Günde 8 saat hakikaten sabahtan akşama çalıyorduk piyano. Yani bilfiil öğle yemeği aramız bile olmuyordu. Orada da çok güzel ve verimli bir zaman geçirdim. Sabah bale dersiyle başlayıp öğleden sonra, ya da pardon 11.30'dan itibaren bale provalarıyla devam ediyorduk. Akşam 6'ya kadar şu anda olduğu gibi. Orada çalıştıktan sonra yaklaşık 8 sene, daha sonra şahsi nedenlerden ötürü Berlin'e taşınmaya karar verdim. Çünkü buranın sınavına girdim. Staatsballet Berlin'de. Şu anda Staatsoper bünyesine bağlı Staatsballet Berlin. Buranın sınavını kazandım ve 2022 Ağustos'undan beri burada çalışıyorum. Burası da çok güzel bir company. 120 kişilik değil, bir tık daha küçük. 95 sanatçı var burada. 28 farklı ülkeden. Çok internasyonel burası da. Ama tabii ki daha az klasik, onu söyleyebilirim. Çünkü yani Macaristan %85, hatta bazen 90 klasik eserlere yer verirken burada senede 2 ya da 3 klasik eserimiz oluyor. Onun dışındakiler genellikle modern oluyor. Ama çok ilginç gerçekten repertuar. Şu anda burada bu senede Uyuyan Güzel oynuyoruz, şu anda var. Ve başrollerde işte dünya starlarından Polina Semyonova var, Yana Salenko var. Dani Simkin de buradaydı. O maalesef yakın zamanda ayrıldı. Daha sonra Gizel eseri gelecek. Çağdaş eserlerden Şahon Eyal yaptık. Çok ilginç koreograf kendisi de. Gerçekten çok ilginç ve muhteşem. Muhteşem bir sevgiyle çalışan bir insan. Çok mutlu oldum kendisiyle çalıştığım için de. Macaristan'da açıkçası en büyük zevkle çalıştığım koreograf Michael Messerer olmuştu. Malum Asaf Messerer'in oğlu kendisi ve kendisinin Don Quixote'unu, Laurentia'sını, Paris'in Alevleri eserini yapmıştık. Ama burada da çağdaş koreograflarla da tanışma şansım oldu. Şu anda mesela yani Berlin'de Sharon Eyal'in, kendisi İsrailli bir koreograf, Fransa'da yaşıyor. Bilenler, belki dans etmiş olanlar vardır ya da takipçileri vardır. Kendisi Gaga akımının öncüsü olduğu koreograflardan bir tanesi. Gaga akımından esinlenen bir koreograf, öyle söyleyeyim, ama kendisi direkt Gaga stilini takip etmiyor. Çok ilginç bir eser yarattı bizimle beraber burada. Two Chapters Love oldu ismi. Burada gerçekleşti premieri Berlin'de bir hafta önce. Ve şu anda da Uyan Güzel'in yanı sıra William Forsythe yapıyoruz. 3 eserini çalışıyoruz. O da Forsythe akşamına hazırlanıyor. Şubat-Mart aylarında çıkacak o da. Onun dışında yeni direktörümüz Christian Schubuck'un Flaubert'in Madame Bovary eserinden esinlenerek yarattığı yeni bir eser var. O da Bovary. O da tabii ki çağdaş bale, yani modern bale. Ama kendisi de klasikle modern baleyi çok iyi birleştirebilen bir koreograf. Böyle devam ediyor. Yani durmaksızın devam ediyor. Bu nedenle sizinle de uygun ortak bir randevu vakti yaratmak zor oldu. Çünkü her gün 6'ya kadar çalışıyoruz. Bir de Türkiye ile aramızda şimdi saat farkı oluştu tabii. 2 saate çıktı saat farkı. Yani nefes alamıyoruz pek. Öyle söyleyeyim.
Çok haklısınız. Yani gerçekten yoğun bir tempo. Bir yandan da çok çeşitli alanlarda çalışıyorsunuz. Evet. Yani hem bale dersinde çalışıyorsunuz, hem provalarda çalışıyorsunuz, hem işte klasik eserler, çağdaş eserler derken bir eser çalmakla işte bale dersinde daha anlık bir şeyler üreterek çalmak arasında nasıl farklılıklar var, ya da size hangisi daha ayrı bir keyif veriyor? Size hangisi daha keyif veriyor? Onu sorayım.
Ben açıkçası bale dersi çalmayı daha çok seviyorum. Çünkü o dediğiniz gibi çok kişiye özel bir şey. Tamamıyla şahsınıza münhasır. Burada mesela birçok başka arkadaşım var. Herkesin kendine has bir üslubu var. Bu anlamda özgür oluyoruz. Ben bu nedenle bu insanı canlı tutan bu heyecanı seviyorum bale derslerindeki. Her yeni gelen hocayla birlikte insanın içinden farklı bir şey çıkıyor. O hocadan aldığınız elektrik ya da enerji de sizden farklı bir müzikalite çıkartıyor. Dolayısıyla ben provalara çalmayı da çok seviyorum. Ama tabii ki provalar daha yavaş geçiyor. Çok durmak gerekiyor. Üstünde tabii düzeltiyorlar hareketleri falan. O da çok güzel. Ama provalarda en son baştan sona akış provalarını seviyorum. Çünkü o zaman bütün eseri çalabiliyoruz baştan sona. Ben çalmayı çok seven bir insanım. Yani yoğun yoğun çalmaktan zevk alıyorum. Bale derslerini çalmaktan büyük zevk alıyorum. Ama dediğim gibi provaları da tabii ki aynı şekilde zevkle çalıyorum. Ama seçmem gerekse bale dersini seçerdim açıkçası. Ama dediğim gibi eğer çok güzel bir eser varsa tabii ki tercihim daha çok tabii ki klasik eserlerden yana olurdu. Mayerling, Manon, Spartacus hep Budapeşte de yaptığımız eserler. Ben bu stili çok severek çalıyorum açıkçası.
Dünya Bale Günü'nde çaldığınız sahnede yapılan bir derste dans arasında ya da herhalde barla orta arasında bir yerde çaldığınız Üsküdar'a giderken o melodi mesela orada duymak çok hoşuma gitmişti benim. İzlemeyenler varsa da bu seneninkiydik değil mi? 2023.
Evet, daha yeni Kasım ayında
tesadüfen
oldu.
Yani bir arkadaşım paylaştı benimle de bir anda sizin çaldığınız bir Türk melodisi hoşuma gitti.
Evet, o sırada tam bar kısmını bitirmiştik. Dediğiniz gibi orta kısma geçecektik ve barları kaldırmak istediler. Dediler biraz arayı doldurun lütfen dediler. Ben de tabii o sırada ortaya çıktığı için böyle bir şey dedim. Staatsoper temalarında bir Üsküdar'a giderken tınlasın dedim. Hiç tınlamıyor böyle eserler tabii ki. Dolayısıyla bunu bilerek, isteyerek çaldım. Ve çok iyi olmuş çünkü sanıyorum jenerikte de reklam kısmında da Bale Günü'nü tanıtan videonun onu koymuşlar. Tabii ki çok zevk aldım. Tabii ne kadar uyuyor o jeneriği onu bilemiyorum ama ben çalmaktan çok zevk aldım.
Çok da
en
güzel
azından
olmuş.
O sırada evet, seyirciler için farklı bir tat olmuştur diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok çok mutlu oldum böyle bir şansım olduğu için.
Ne güzel. Siz az önce bir sürü önemli isim saydınız, büyük balerinleri saydınız. Tabii onlarla birlikte aynı salonun içinde olmak, aynı havayı solumak, onları izlemek, onların hareketlerine bir müzik sağlayabilmek. Evet. Çok değişik bir duygu. Onlarla çalışmak nasıl? Farklı beklentiler oluyor mu ya da iletişim kurmakla ilgili nasıl hani bir ortam oluyor? Merak ediyorum. Çünkü bizim hayranlıkla izlediğimiz isimler gerçekten.
Değil mi? Bütün dünyanın öyle. Ben de gelmeden önce onların burada olduğunu duymuştum, biliyordum. Hatta ilk provaya girmeden önce bayağı heyecanlanmıştım. Polina ile ayrı olsun, Danil ile ayrı olsun, Yana ile. Ama işin ilginç tarafı, bildiğiniz gibi sanatçılar ne kadar deneyimli, kendini kanıtlamış sanatçılarsa egoları doğru orantıda gitmiyor. Tam tersi düşük oluyor. Ya da şöyle söyleyeyim, karşı taraftan acısını çıkartmıyorlar başarısızlıklarının, öyle söyleyeyim. Çünkü tabii ki hayatta birçok dansçıyla çalıştım. Bir şey azıcık temposu bir şeyin doğru gitmese bazı dansçılar hemen söyler. Hani bu bana uygun değil. Normalde bir şey söylemesi. Ama mesela Polina olsun, Yana olsun, Danil olsun hiçbir gün problem yapmadılar. Hiçbir tempoyu, her tempoda çalışabilen, her tempoya dans edebilen, çok kendilerinden emin ve mütevazı insanlar. Üçü de öyle gerçekten. Hiçbir gün kimseye bir problem yaptıklarını görmedim. Hiçbir zaman ne orkestralı provada, ne piyanolu provada, ne partnerleriyle. Dolayısıyla gerçekten onlarla çalışmak çok zevkliydi. Hiç prova sırasında hiçbir zaman kendilerinin dünya üzerindeki başarılarını hissettirmiyorlar kimseye, etrafındakilere. Dolayısıyla çok başarıyı sindirmiş insanlar. Bu nedenle çok zevkli onlarla çalışmak. Çünkü çalarken zaten baka kalıyorum tabii ki. O kadar güzel dans ediyorlar ki sırf bale derslerinde bile bakıyorum grubun içerisinde o Daniel vardı. İşte o Yana geliyor ya da Polina geliyor. Zaten gözümü alamıyorum tabii ki bakmaktan. Ama aynı şekilde provalarda da bu tutumları geçerli. Çok çok çok mütevazi ve sakin insanlar. Gerçekten büyük bir şans onlarla çalışabilmek. O yüzden bu şans için çok şükran duyuyorum.
Bizim için de izleyin.
Evet. Zevkli.
Ya çünkü sahnede izlemek tamam çok güzel bir şey. Umarım bir gün fırsat olur ve izlerim canlı. Ama ben yine de provada insanları izlemekten çok daha keyif alırım. Sanki o büyülü dünyanın yanında gerçekten aslında normal insanlar. Ama o mükemmelliği normal insanlarda görmek zannediyorum hoşuma gidiyor.
Haklısınız. Yani onlar evet insan çünkü sahnede görünce çok dünya starı olan bir şahsı unutuyoruz onu.
Işıklar, kostüm, pırıltılı
tabii,
falan.
Tabii. Gerçek yüzlerini göremiyoruz ama provalar sırasında çok haklısınız. Sabah makyajsız ya da yeni kalkmış gelmiş halde geliyorlar tabii ki onlar da. Onların hani modlarının düşük olabildiği, yüksek olabildiği anları, günleri görüyoruz. Ama onların da insan olduğunu dediğiniz gibi hatırlıyoruz. Çok doğal hepsi. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Yani insanın kalbine yakın ve komünikasyonunu da kolaylaştırıyor. Benim adıma da, o etrafındaki insanlar adına da. Bu gerçekten önemli. Çünkü günümüzde maalesef doğal olmayan, maskelerle dolaşan insanlar var. Hele ki bizim camiamızda maalesef işin doğası bu. Ama onlar öyle değil. Ve bu gerçekten ayrı bir zevk. İnsana büyük bir mutluluk hissi katıyor. Yani provadan sonra yorulmamış olduğunuzu hissediyorsunuz. Bence bu da önemli bir detay. Çok uzun bir günü olsa bile bu kişilerle prova yaptığınız zaman hakikaten mutlulukla ayrılıyorsunuz provadan. Ve bence bu çok güzel bir tatmin hissi.
Bu kadar yoğun çalışmanıza rağmen bu kadar şevkle çalıştığınızı görmek de ondan çok tat aldığınızı çok gerçekten ortaya koyuyor. Ne kadar güzel. Umarım baleye olan bu sevginiz sizin kendi sanatınızla birleşip hani size böyle bir mutluluk vermeye, haz vermeye devam eder. Peki sizin sahne tozu tanımınızı sorsam?
Bunu açıkçası podcastlarınızda ya da Instagram'daki sayfanızda görüyorum. Çok daha önce konuştuğunuz insana sormuşsunuz sanıyorum aynı soruyu da. Sahne tozu için kısa bir tanım yapmak zor. Tabii ki ben de bir piyanist olarak sahneye çıkıyorum ama bir bale sanatçısı ya da opera sanatçısı kadar günlük olarak çıkmıyorum. Onlar bizden daha çok çıkıyorlar tabii ki. Ben sadece konserlerde çıkabiliyorum, konserden konsere. Ama benim için sahne benim büyülendiğim yer. Öyle söyleyeyim. Benim için zamanın durduğu yer. Sahne tozu da zamanı durduran bir iksir. Sahneye çıktığı zaman insan, hiç unutmuyorum mesela Budapest Operası'nda salonumuz yenilendikten sonra ilk defa bize açtıklarında o sahneyi, sahneden seyirciler kısmına baktığımızda nefesim duruyor gibi olmuştu. O hissi çok iyi hatırlıyorum. Her sahnede bu kadar böyle bir his oluşmuyor. Çünkü bazı sahneler dekoru, akustiği kendine has unsurlarıyla hakikaten nefesinizi durduruyor. O güzellikte olabiliyor. Bunu hissetmiştim orada da. Dolayısıyla bunu söylemek istiyorum. Büyüleyici bir iksir sahne tozu. İnsanın burnuna, kulağına kaçtı mı, üstüne sürüldü mü artık ondan kurtuluşumuz yok.
Zaten zamanı yok. Durduruyor dediniz. Belki bu saatlerce süren provalara enerji ancak böyle yetebilir.
Çünkü sevmeden yapabileceğiniz bir iş değil. Malum maddi karşılığı bu işlerin hiçbir yerde yeterince tatmin edici olmuyor. Yani inanın bu Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Sevmeyen insanlar bu işleri yapamaz. Hepimiz için geçerli. Sizin için de geçerli. Dansçı, operacı arkadaşlarım için de geçerli. Opera orkestralarında çalan arkadaşlarım için de geçerli. O yerin altında çalmak ne kadar zor bir şey. O çukurlarda çalabilmek. O başka bir şey, o sahne tozunun belki zamanı durduran etkisi, büyüleyici iksir etkisi ya da bu işin doğasına duyduğumuz saygı, aşktan ötürü bizler bu işleri yapabiliyoruz. Yoksa mümkünatı yok, yapılamaz. Çünkü bazen hakikaten bizim işimiz bir ofis işi gibi maalesef 5'te fix bittiğinde bitmiyor. Beyninize o müzik sürekli çalmaya devam ediyor. Akşam eve geliyorum ben, hala koreografiyi çalışmam gerekiyor. DVD'ye bakarak bana gönderdikleri link üzerinden ki provada o eseri çalabileyim. Çünkü bunu konuşmadık ama bunu da eklemek isterim. Bir bale piyanistinin repertuar provalarında çalabilmesi için o eserin notalarını öğrenmiş olması asla yeterli değil. Opera piyanistinden bir bale piyanistine ayıran kısım da bu zaten. Zorluğu burada. Notayı öğrenmek yeterli değil. Koreografi öğrenmem gerekiyor. Ama o derece öğrenmem gerekiyor ki dakikası dakikasına, nerede ne olduğunu, notadaki karşılığı olarak her ölçünün sahnede kimin ne yaptığını tek tek bilmem gerekiyor. Bilmediğim zaman ona uygun tempoda çalamayabilirim. Ya da oraya özel bir durma, bir ses uzatma ya da bir nefes, bir işaret olabilir ve onları ancak koreografiyi öğrendikten sonra notanın üstüne işleyebilirim. Dolayısıyla iş akşam eve geldikten sonra da devam ediyor.
Bale ne kadar zor bir sanatsa, bale piyanistliği de anladığım kadarıyla o kadar zor bir meslek. Sizin sayenizde biz de biraz bu işin inceliklerini dinlemeye çalıştık, anlamaya çalıştık. Normal piyanistlikten farklarını da dinledik sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli de bir sohbetti. İyi ki katıldınız. Bütün bu yoğunluğunuza rağmen bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. Beni bulup bana ulaştığınız için ve böylesine önemli bir alanı insanlarla, dinleyicilerle paylaşmama imkan yarattığınız için çok teşekkür ediyorum Ekin Hanım.
Sahne Tozu Kulis Sohbetlerinin bölümlerini Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.